Yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 21. bölümüne geldik. Bu bölümde erkek ve kadın kölelere ilişkin yasalar verilecektir. Aynı zamanda kasıtlı ve kasıtsız adam öldürme olaylarında ne yapılması konusu ele alınacaktır. Ana babaya küfretmeye karşı ve dövme konusunda yasalarda ele alınacaktır. İşte değerli dostum, bu 21. bölümde sosyal yasalara geliyoruz. Yasanın bu kısmı özellikle İsrailoğullarını yakından ilgilendiren bir konu olacak. Çünkü kendileri Mısır'da uzun yıllar kölelik boyunduruğu altında yaşamışlardı. 21. bölümün ilk ayeti şöyle başlar. İsraillilere şu ilkeleri bildir. İbrani bir köle satın alırsan 6 yıl hizmet edecek ama 7. yıl karşılık ödemeden özgür olacak. Bundan dolayı kendi kardeşlerini uzun zaman boyunduruk altında tutmaktan onları alıkoymak amacındaydı Rab. Bekar geldiyse yalnız kendisi özgür olacak. Evli geldiyse karısı da özgür olacak. Efendisi kendisine bir kadın verir ve o kadından çocukları olursa kadın ve çocuklar efendisinde kalacak, yalnız kendisi gidecek. Ama köle açıkça ben efendimi, karımla çocuklarımı seviyorum, özgür olmak istemiyorum derse, efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da kapı pervazına yaklaştırıp kulağını bizledelecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine hizmet edecek diyor Çıkış 21. bölüm 3-6 ayetler arasında. Çok ilginç bir yasa veriliyor burada. Bu yasaya göre İsrail halkı arasında bir kişi köle ise 7 yıl kölelikten sonra özgür edilecektir. Köleliğe düştüğü zaman bekar idiyse ve kölelik döneminde efendisinin ona eş olarak verdiği bir köle kadınla evlenirse, 7 yılın sonunda özgür edildiği zaman eşini ve çocuklarını alıp gidemezdi. Kendisi özgür edilecek ama eşi ve çocukları efendinin yanında kalacaktı. Tabii bu yasalar hep merhamet ilkeleri üzerine kurulduğu için bir köleyi zorla eşinden ve çocuklarından ayıramazdı. Özgür edilen köle eşi ve çocuklarıyla kalmak isterse kalabilirdi. Ama o zaman ömür boyu efendisinin kölesi olarak kalacaktı. Bunun da gözle görülebilir bir belirtisi olarak kulağı denilecekti. Bu olayda Rab-i İsa Mesih'in güzel bir resmi çizilmektedir. O Tanrı özünden çıkıp dünyamıza geldi. Bir insan bedenine büründü. Biz hepimiz günaha köleyken bizi kurtarmak amacıyla yeryüzüne geldi. İsteseydi çarmıh ölümüne gitmeden geri cennetteki görkem yerine dönebilirdi. Çarmıh üzerinde ölmek zorunda değildi ama yine de o kendi isteğiyle yeryüzüne geldi ve bizim gibi bir insan bedenine büründü. Pavlos Filipi'deki imanlılara yazarken kendini alçaltarak söz dinlerlik yolunda ölüme dek yürüdü hem de haç ölümüne diye İsa'nın bu işi gönüllü olarak yaptığını belirtir. 40. mezmurda da İsa'nın yeryüzüne neden geldiği şöyle dile getirilir. Ne kurban arzuladın ne sunu, ne yakmalık adak istedin ne günah sunusu ama kulaklarımı açtın. O zaman şöyle dedim, işte geldim. Hakkımda yazılmış kitap tomarında ey Tanrım istemini yapmaktan zevk alırım ben. Yasan yüreğimin derinliğindedir. Şimdi bu ayetlerin İsa Mesih hakkında yazıldığını biliyoruz. Çünkü İbraniler kitabının 10. bölümünde bu mezmurdan bu aynı ayetler alınıyor ve İsa hakkında yazıldığı bildiriliyor. Rab İsa yeryüzüne geldiği zaman 40. mezmurun bu sözleri yerine geldi. İbraniler mektubu durumu şöyle açıklar. İşte bunun içindir ki Mesih dünyaya gelirken şunları söyler. Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın. Ateşte yakılan sunulardan da günaha karşı sunulardan da hoşnut olmadın. Bunun üzerine kitap tomarında benim için yazıldığı gibi işte istemini uygulamaya geldim ey Tanrı dedim. Önce şunu bildiriyor. Kurbanlar, sunular, ateşte yakılan sunular, günaha karşı sunular istemedin. Bunlardan hoşlanmadın da. Bunlar ruhsal yasa uyarınca sunulur. Sonra şöyle diyor, işte istemini uygulamaya geldim. İlkini ortadan kaldırıyor ki ikincisini kesinleştirsin. İbraniler 10, 5, 9 ayetler arası. Evet, o bizim için çarmıha gitmeden geri cennete dönebilirdi ama böyle yapmadı. Günahlıyı severim dedi. Sonra ölüme kadar itaat etti. Neden? Bizi günaha kölelikten kurtarmak için. İşte 10 buyruk verildikten hemen sonra güzel bir şekilde Rab İsa'nın bir resmi eski antlaşmada önümüze seriliyor. Şimdi adam öldürme olaylarında katile ne olacağı belirtilir. Rab kısaca diyor ki kim birini vurup öldürürse kendisi de kesinlikle öldürülecektir. 10 buyrukta adam öldürmek yasaklanmıştır. Bu kişisel bir buyruktur. Yani birine kızdın ya da birinden öç alacaksın diye öldürmek yasaktır. Bu cinayettir. Ama devletin birini idam etmeye hakkı vardır. Katilin cezasını verecek olan devlettir. Ama olayda kasıt yoksa, ona ben izin vermişsem, size adamın kaçacağı yeri bildireceğim. 13. ayet. Daha sonraki çalışmalarımızda göreceğimiz gibi, böyle bir eyleme karışan kişinin sığınabilmesi için, eski Filistin'de 6 kent Rab tarafından belirlenecektir. Bu kentler coğrafi açıdan o şekilde belirlenmişti ki, kasıtsız yani istemeden bir kaza sonucu adam öldüren birisi uygun bir yere sığınabilirdi. Amaç orada sürekli kalmak değil, mesele halledilinceye kadar emin bir yerde beklemekti. Bu kentler hakkında ilerideki yayınlarımızda yine konuşacağım. Çıkış 21 ayet 14'te şöyle diyor, eğer bir adam komşusuna düzen kurar, kasıtlı olarak saldırıp onu öldürürse, sunağıma bile kaçmış olsa onu çıkarıp öldüreceksiniz. Şimdi bilerek adam öldüren katildir ve nereye sığınırsa sığınsın, kuşun kanadı altına girsin ya da yılanın deliğine oradan çıkarılıp idam edilmelidir. Rabbin sunağına bile sığınmaya kalkışsa onun için sığınak yoktur. Yasalar devam ediyor ve şöyle diyor, kim anasını ya da babasını döverse kesinlikle öldürülecektir. Çıkış 21 ayet 15. Bu yasa ile Rab aile yuvasını koruyor. Rab başka konulara da değiniyor. Kim adam kaçırırsa onu ister satmış olsun ister elinden tutsun kesinlikle öldürülecektir. 16. ayet. İşte burada görüyoruz ki kesin olarak Rab köleliğe karşıdır. O dönemde insanlar evlerinden, yurtlarından kaçırılıp köle olarak satılıyordu. İbraniler de köle pazarlarına gidip orada istediği köleleri satın alabiliyorlardı. Rab köleliğin kökünü kurtarmak için bu buyruğu verdi. Sonra çıkış 21, 17-19'da şöyle okuyoruz. Annesine ya da babasına lanet eden kesinlikle öldürülecektir. Kavga çıkar, bir adam komşusuna taşla ya da yumrukla vurur. Vurulan adam ölmeyip yatağa düşer. Sonra kalkıp değnekle dışarıda gezebilirse vuran adam suçsuz sayılacaktır. Yalnız yaralının kaybettiği zamanın karşılığını ödeyecek ve tamamen iyileşmesini sağlayacaktır. Değerli dostum, Rab bu halka merhamet göstermeyi öğretiyor. Birine zarar verildiği zaman o zararın karşılığı zarar gören kişiye ödenmelidir. Yani birini hastanelik edersen hastane masraflarını ödemek zorundasın. Sanımca günümüzde de yasalar bunu talep eder. Dikkatle incelersek göreceğiz ki bu ve bunu izleyen yasalar bugün ülkemizde uygulanan kanunlardır. Şimdi dinleyin, Rab başka ne gibi yasalar verdi? Ama başka bir zarar varsa cana karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık diş, ele karşılık el, ayağa karşılık ayak, yanağa karşılık yanak, yaraya karşılık yara, bereye karşılık bere ödenecektir diyor çıkış 21, 24, 25 ayetlerinde. Bu yasalar ilginç bir tazminat sistemini dile getirir. Rab diyor ki, belli durumlarda karşılık olarak verebileceğiniz cezanın bir sınırı vardır. İnsanın yaşamıyla malı mülkü düzen ve güvenlik içinde olsun diye yasa, cezayla güçlendirilmektedir. Tanrı'ya şükürler olsun ki, kurtuluşumuz için yasayı yerine getirmek zorunda değiliz. Kurtulalım diye bize kayra uzatmaya hazır olan biri var. İşte bu da Rab İsa Mesih'tir değerli dostum. Şimdi çıkış 22. bölüme geldik. Bu bölümde yine yasalarla uğraşacağız. Hırsızlık, başkasına verilen zarar, bir şeyi ödünç almak, evlilik dışı cinsel bağlantı, büyücülük, hayvanlarla cinsel ilişki, putperestlik gibi konuları içeren yasalara değinilecektir. Bunların yanı sıra yabancılara ve dul kadınlara karşı nasıl davranılması gerektiği belirtilecektir. Çıkış kitabının 21. bölümünden 24. bölümüne kadar sosyal yasalar içerilmektedir. Bizim bugün uygar saydığımız bir toplumda uygulanması gereken yasalar önümüzdedir. Günümüzde en çok sorulan sorular arasında doğru ve yanlış nedir sorusu yer almaktadır. Bazıları doğru ile yanlış kavramlarının yerine, duruma, ülkeye göre değiştiğini ve relatif bir şey olduğunu ileri sürerler. Bir kez üniversite profesörlerinden biriyle sohbet ediyordum. Bana benim yanlış ya da doğru saydığım şeyler onun yanlış ya da doğru saydığı şeylerin aynısı olamazmış dedi. Neden? Çünkü doğru ile yanlış kavramları insandan insana değişirmiş. Ben bunun böyle olmadığını ve evrensel kurallara dayalı bir doğruluktan söz edince bu sabit görüşünü nasıl destekleyebilirsin diye sordu. Bu benim görüşüm değil, kutsal kitabın yazdıklarıdır diye yanıt verdim. Sonra hayatımı hangi kurallara göre yaşadığımı ona anlattım. Ben de onun gibi bazı kuralların kısıtlayıcı olduğunu kabul ettim ama bunlar Tanrı'nın yaşamamız için çizdiği bir standart olduğu için onlara uymaya çalışıyorum. Tanrı'nın bu standardı ilginç biçimde adaletin ve yasanın düzen getirdiği bir sistem oluşturur. Bu 21. bölümden başlayarak 24. bölümün sonuna kadar verilen yasalar güncel yaşamımızın en ince ayrıntılarına kadar nasıl davranmamız gerektiğini bildirir. Bir açıdan bu bölümler biraz sıkıcı olabilir. Bir hukuk kitabını okuyormuşuz gibi gelebilir bize. Yine de anlamalıyız ki uygar dünyada yasalarımızın çoğu Rabbin Sina Dağı'nda verdiği bu yasalara dayanıyor. Şu anda Rabbin adam öldürmeyeceksin yasasından alınan yasalarımız hem beni hem de ailemi koruyan bu yasadır. Aynı zamanda Rabbin sözünde çalmayacaksın buyruğu verilir. Bu yasa az da olsa sahip olduğum malımı korumaktadır. Ve bu yasalar için Rabbe şükrediyorum. Bu gibi yasalar toplumda en temel düzeni sağlayan yasalardır. Birinci ayetten okumaya başlayayım. Bir adam öküz ya da davar çalıp boğazlar ya da satarsa bir öküze karşılık 5 öküz, bir koyuna karşılık 4 koyun ödeyecektir. Şimdi çalınan öküze karşılık 5 öküz istenmesi biraz acayip gelebilir. Ama belki de öküzün yetiştirilmesi koyundan daha zor olduğu için böyle bir değer biçti Rab. Koyun ve öbür mal varlığına gelince bu yasa İsa Mesih'in yeryüzünde bulunduğu zamana kadar geçerliliğini korumuş olmalıydı. Örneğin İsa'ya iman eden Zakkay adında bir vergi memuru böyle bir şey yaptı. Kutsal söz şöyle yazar. Zakkay ayağa kalkıp Rabbe ya Rab dedi. İşte varlığımın yarısını yoksullara veriyorum. Birinden haksızlıkla bir şey almışsam 4 katını geri veriyorum. Zakkay neden 4 katını dedi? Çünkü Sina Dağı'nda Musa'ya verilmiş olan yasaya dayanarak bunu söylüyordu. Bizim şimdiki yasalarımıza göre bir kişinin malına zarar verirsen onun tazminatını ödeme zorundasın. Çağımızda yasaların talep ettiği tazminat 4 misli değil, verilen zararın karşılığıdır. Birinin malını harap edersen o malın aynısını ya da eş değerde para tazminatı vermelisin. Rabbin uyguladığı 4 misli tazminat insanın tabiatına daha çok yakın. Çünkü birinin malına zarar verdiğimiz takdirde 4 misli tazminat ödeyeceğimizi bilirsek davranışlarımızda daha dikkatli oluruz. İnsan tabiatı hiç değişmez. Tanrı da hiç değişmez. Tanrı bizim için en yararlı olan yasaları verdi. Şimdi hırsızlık konusuna değinecektir. 2. ayette şöyle diyor. Bir hırsız bir eve girerken yakalanıp öldürülürse öldüren kişi suçlu sayılmaz. Bu yasa insana kendini savunma hakkını verir. Bir kez şöyle bir olay oldu. Bir adamın evine hırsız girmiş, adam da onu yaralamış. Sonra karakolluk olmuşlar ve hırsız kendisini yaraladığı için adamı mahkemeye verip davayı kazanmış. hırsızı yaralayan adamın bu tazminatı ödeyecek güçte olmadığı için evini satma zorunda kalmış. Yani kısacası evine hırsız girdi diye adam suçlu çıkarıldı ve kendi evinden oldu. İnsan bu durumlarda düşünüyor, suçlu kim? Hırsız mı yoksa soyulmaya hedef alınan ev sahibi mi? Ne yazık ki sözde uygar ülkelerde suçlunun hakları, ki böyle haklar çok kısıtlı olmalı, suçsuzun zararı pahasına korunmaktadır. Yani adalet sistemi ters gitmektedir. Sevgili dinleyicim, Tanrı'nın yasaları insanın malını korumak için verildi. Bu prensibe göre kişi kendi malını, evini ve ailesini koruma hakkına sahiptir. Tanrı'nın yasaları topluma yasa ve düzeni sağlayan temel prensiplerdir. İnsanlar Tanrı'nın Sina Dağı'nda vermiş olduğu toplumsal yasalara bağlı kalsaydı, günümüzde maruz kaldığımız toplumsal sorunlardan kurtulmuş olacaktık. Tanrı sözüne değinen ve temeli 10 emre dayanan yasa sistemi kutsal kitaptan uzak olup onu tanımayan insanlar tarafından bozulmaktadır. Hem de yasaları yorumlayamaz durumdadır. Bugün Hristiyan dünyasının anayasasını yazanların tümü Mesih imanlısı değil ama en azından Tanrı'nın sözünü saygıyla karşıladılar. Çağımızda ise Tanrı sözü tanınmadığı ve uygulanmadığı için başımız dertten kurtulmuyor. Dünyadaki bozukluğa bakmamız yeterlidir. Ancak diyor Çıkış 22. bölümün 3. ayetinde, olay güneş doğduktan sonra olmuşsa kan dökmekten sorumlu sayılır. Hırsız çaldığının karşılığını kesinlikle ödemelidir. Hiçbir şey yoksa hırsızlık yaptığı için köle olarak satılacaktır. Bir kişi birinin malını çalarsa tazminat ödemelidir. Biraz sert gözükebilir ama hırsızlığı önlemek için verildi bu yasalar. Tazminatı ödeyemiyor diye onun serbest bırakılması düşünülemez. Günümüzde de buna benzer yasalarımız vardır. Birisi para cezasını ödeyemezse hapse girme zorundadır. Bu yöntem dünya çapında hemen hemen bütün hükümetlerce uygulanmaktadır. Hırsızlıktan söz ediliyor ya, Rab devam edip diyor, çaldığı mal, öküz, eşek ya da koyun sağ olarak elinde yakalanırsa iki katını ödeyecektir. Tarlada ya da bağda hayvanlarını otlatan bir adam, hayvanlarının başkasının tarlasında otlamasına izin verirse, zararı kendi tarlasının ya da bağının en iyi ürünleriyle ödeyecektir. Çıkış 22, 4 ve 5. ayetler. İnsanların birbirleriyle nasıl geçinmeleri gerektiği konusunda bize rehberlik eder. Şimdi bir yasaya daha bakacağız. Şöyle yazar. Birinin yaktığı ateş dikenlere sıçrar. Ekin demetleri, tarladaki ekin ya da tarla yanarsa, yangın çıkarsa kişi zararı ödeyecektir. 6. ayet. Bu da yine bir önceki ayette okuduğumuz yasa gibi pratik konuları ilgilendirir. O dönemde tarlalar çok önemliydi çünkü insan ekmeğini topraktan kazanıyordu. Bugün bu yasa kentleşmiş kitleleri nasıl ilgilendirir diye sorulabilir. Bakmamız gereken bu yasanın kurduğu prensiplerdir. Prensip olarak bir kişinin kazanç kaynağını elinden alırsak onun karşılığını ödeme zorundayız. Tanrı bu yasayı İsrailoğullarına verirken onların çevredeki uluslara örnek olmalarını amaçlıyordu. İnsanın iyiliği ve refahı için verilen bir yasaydı. Eğer biri nişanlı olmayan bir kızı aldatıp onunla yatarsa, başlık parasını ödemeli ve onunla evlenmelidir. Babası kızını ona vermeyi reddederse, adam normal başlık parası neyse onu ödemelidir diyor Çıkış 22, 16-17. ayetlerde. Belki kıza seninle evleneceğim deyip de onunla yatmışsa, o vaadini yerine getirmelidir. Daha önce evlenmeyi düşünürken cinsel ilişkiden sonra fikrini değiştirirse bu kabul edilemezdi. Günümüzde durum ne kadar değişik değil mi? Şimdi yeni bir konuya geçiliyor. Bu yasa şöyle diyor, büyücü kadını yaşatmayacaksınız. Çıkış 22 ayet 18. Günümüzde şeytana tapınışla doğaüstü olanın tazelendiğini görebiliriz. Bu eğilim günümüzde oldukça güçlü ve gerçektir. İkinci yasa kitabının yorumuna geldiğimizde, yasanın tekrarı kitabının yorumuna geldiğimiz zaman bunu daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, çalışacağız. Tanrı'nın yasaları şöyle devam eder. Hayvanlarla cinsel ilişki kuran herkes öldürülecektir. 19. ayet. İsrail devlet olduğu zaman idamı gerektiren yasalardan biri buydu. Biliyor musunuz? Eşcinsellik de idamı gerektiren bir suç olarak nitelendirildi. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak insan için en aşağılık bir uygulamadır. Cinsel sapıklığın en düşük seviyesidir bu diyebiliriz. Bazen bu konu üzerinde espriler yapılmasına bile izin vermemeliyiz. Bu yasanın verildiği dönemde Kenan diyarında akla gelmedik cinsel sapıklıklar uygulanmaktaydı. Özel olarak hayvanlarla cinsel ilişki Baal denilen bir puta tapınanlar tarafından hem uygulanıyor hem de teşvik ediliyordu. Ne yazık ki günümüzde cinsel sapıklık en azgın doruklara erişirken insan uygarlığın doruğuna eriştim diye böbürleniyor. Günümüzde eşcinsellik ve hayvanlarla cinsel ilişki bile normal bir davranışmış gibi karşılanıyor. Şimdi bir başka yasaya daha bakalım. Rab'den başka bir ilaha kurban kesen ölüm cezasına çarptırılacaktır diyor 20. ayet. Sert bir yargı değil mi? Hayır, bedende kansere yol açan hücreler kesilip atıldığı gibi tek tanrıya tapan bir toplum içinde herhangi bir kişi başka tanrılara tapmaya başlar da önüne geçilmezse o kişinin kesilip atılması toplumun yararı içindir. Tanrı bu ve benzer sert yargılarla tek ve diri Tanrı'ya tapınma şeklini korumak amacındaydı. Değerli dostum, Rab fazla ayrıcalığa sahip olmayan kişilerin toplum içinde nasıl korunmaları gerektiğini yasalarla açıklayacaktır. 21. ayetten 27. ayete kadar bu konu ele alınmaktadır. Fazla ayrıcalığa sahip olmayanlar arasında önce yabancılara değinir. Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız diyor 21. ayet. Yabancılara nasıl davranılması gerektiğini açıkladıktan sonra bir başka sıra ayrıcalıksız kişileri seçer. Bu kez dul ve yetimlere ele alıp dul ve yetim hakkı yemeyeceksin diyor. Şimdi uygarlığıyla övünen, İnsan haklarını koruma görevini üstlenen Avrupa ülkelerinin eski kapitalist insanları 150-200 yıl önce küçük yetimleri köle gibi çalıştırır ve giysi gibi harcardı ancak Wesley denilen bir Mesih imanlısının yaşadığı dönemde yani yakın bir geçmişte yine Mesih imanlılarının girişimleriyle çocuklarla ilgili yasalar parlamentoda kabul edilmişti Batı dünyasında. Belki de bugün ülkemizde yetimler bu şekilde istismar edilmiyor diyenler olacaktır. Ben ise vardır diyorum. Evet, açıkça küçük çocuklar fabrikalarda çalıştırılıyor. Ama sokak çocuklarının durumu medyada kaç kez yansıdı? Hele son zamanlarda sokak çocuklarının durumunu çözmek için komisyonlar kurulmadı mı? Sokak çocuğu derken sahibi olmayan kimsesizlerden belki ölüm yoluyla olmasa bile terk edilmekle yetim kalan çocukları dile getirmiyor muyuz? Yetimin hakkını yememeye ve açgözlü para babalarına yedirmemeye dikkat etmeliyiz. Rab diyor ki, dulun ve yetimin hakkını yerseniz, bana feryat ettiklerinde onları kesinlikle işitirim. Öfkem alevlenir, sizi kılıçtan geçirtirim. Kadınlarınız dul, çocuklarınız yetim kalır. Çıkış 22, 23 ve 24. ayetler. Sizin hayatınızda olmasını istemediğiniz bir davranışı dullar ve yetimler üzerine yığarsanız Rab sizi cezalandıracaktır. Yoksulun hakkı biraz daha korunuyor 25. ayet ile. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Bu yasayı daha sonra 2. yasa kitabına geldiğimizde ele alacağız ve daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.